Ayrım 4.
Benim işim budur işte. Tek evlerdeki serveti değil, bütün servet kaynaklarını ele geçirmeyi tasarlıyoruz. Madenleri, demir yollarını, fabrikaları, bankaları, dükkanları bu devrimdir. Buna devrim denir. Gerçekten tehlikeli bir şeydir. Çok silah patlayacak. Benim düşündüğümden bile çok silah ateşlenecek. Ama söylediğim gibi bugün kimse hareketlerinde özgür değildir. Hepimiz sanayi mekanizmasının tekerlerine dolanmışız. Gördüm ki sen de öylesin. Bulup konuştuğun adamlar da öyle. Git daha başkalarıyla da konuş. Git Albay Ingram'la konuş. Jackson davası üzerine yazılanları oku. Yazan muhabirlerle, gazeteyi yönetenlerle konuş. Göreceksin ki hepsi de makinanın kölesidirler. Daha sonra işçilerin ne oranda kazaya uğradıklarını sordum ve bu basit soruya karşı şu istatistik dersini aldım. Kayıtlara bakacak olursak en az kazanın olduğu saatler sabah saatleridir. Yani işçilerin yorgunluğu arttıkça kaza oranı artmaktadır. Yorgunluk hem güçlerini azaltmakta hem de zihinlerini daha yavaş işler hale getirmektedir. Babanızın hayat güvenliğinin bir işçinin hayat güvenliğinden en az 3 kat fazla olmasının nedeni nedir dersiniz? Sigorta şirketleri biliyor bu sorunun yanıtını verdi. 1000 dolarlık bir kaza sigortası yaptırsa babanızdan yılda 4 dolar 20 sent, bir emekçiden ise tam 15 dolar alıyorlar. Ya siz diye sordum. Bunu sorarken yüreğimde biraz değil, derin bir endişe duygusu olduğunu sezdim. Oho, bir devrimci olarak benim yaralanma ya da öldürülme şansım bir işçininkinin en az 8 katıdır diye cevap verdi. Umursamazdı. Sigorta şirketleri patlayıcı maddelerle uğraşan usta kimyagerleri bile işçilerden aldıkları ücretin 8 katına sigorta ediyorlar. Bana yanaşmazlar bile sanırım. Neden sordunuz? Gözlerimi kırpıştırıp duruyordum. Yüzümün kızardığını hissediyordum. Kan ılık ılık yükseliyordu damarlarımda. Benim bu endişemi onun fark etmesinden değil, kendimden utanıyordum. Hemen de onun gözü önünde böyle tatlı duygularla dolu vermiştim. Tam o sırada babam geldi. Benimle çıkmak üzere hazırlanmaya başladı. Ernest babamdan aldığı birkaç kitabı geri verdi ve çıktı. Ama çıkmadan önce kapıda durdu, bana şunları söyledi. Bu arada siz kendi kafanızı, ben de psikoposun kafasını bu işlerle yorarken, bir yandan da gidip Miss Wixon ve Miss Spartan White'la görüşseniz iyi olur. Onların kocaları bildiğiniz gibi fabrikalarda en büyük hisseleri ellerinde tutan adamlardır. Bütün insanlık gibi bunlar da makineye bağlanmışlardır. Ama öyle bir bağlanma ki makinelerin tepesine çıkmış oturmuşlar. 4. Bölüm. Makinenin köleleri. Jackson'ın kolunu düşündükçe ürperiyordum. Gerçekle karşı karşıyaydım. Hayatın kendisiyle karşı karşıyaydım. Üniversite hayatım, eğitimim, kültürüm gerçekliğini yitirdi birden. Hiçbir şey öğrenmemiştim. Beyaz sayfalar üzerinde göze hoş görünen bir takım hayat ve toplum kuramlarından başka şey değildi öğrendiklerim. Ama şimdi hayatın kendisini görüyordum. Jackson'ın kolu hayatın bir olgusuydu. Ernest'in "Olgu baylar, inkar götürmez olgu" sözleri kulağımda çınlıyordu. Bütün toplumun temelinin kan olması canavarca, olanaksız bir şeymiş gibi görünüyordu. Ama işte Jackson ortadaydı. Gözlerimin önünden gitmiyordu Jackson bir türlü. Pusulanın ibresinin hep kuzeye gidişi gibi ona gidiyordu aklım. Canavarca davranılmıştı ona karşı. Daha büyük kar payları alınsın diye onun kanının bedeli ödenmemişti. Ve ben, dünyayı umursamayan bu kârlardan, dolayısıyla Jackson'ın kanından büyük paylar almış nice mutlu aile tanıyordum. Bir adama böylesine canavarca davranılır ve toplum büyük bir kayıtsızlık içinde gel keyfim gel yaşarsa daha bir yan insana canavarca davranılacak demek değil miydi? Ernest'in sözünü ettiği, haftada 90 sente çalışan Chicago'lu kadınları düşündüm. Güney pamuk fabrikalarında çalışan çocuk köleleri düşündüm. Sırtımdaki giysinin kumaşını dokurken küçük beyaz ellerinden emilen kanların kumaşı boyadığını gözlerimle görür gibi oluyordum. Sonra Sierra fabrikaları ve ödenen kâr paylarını düşündüm. Jackson'ın kolundan akan kanı üzerimdeki elbisede bir gelincik biçiminde yayılmış gördüm. Jackson'dan kurtulamıyordum. Durup durup ona doğru akıyordu düşüncelerim. İçimde, ta yüreğimde bir uçurumun kıyısında duruyormuş gibi bir duygu vardı. Hayatın yeni ve korkunç bir yönü daha karşıma çıkacakmış gibi bir duyguydu bu. Tek benim değil hem de. Herkesin dünyası değişiverecekmiş gibi geliyordu bana. Dünyam altüst oluyordu. İşte babam. Ernest onu etkilemeye başlamıştı bile. İşte psikopos. Onu son gördüğümde hasta gibiydi. Sinirleri son derece gergindi. Sözünü edemediği dehşet gözlerinde okunuyordu. Öğrendiğim kadarıyla Ernest'in onu cehenneme götüreceği sözünü tuttuğu anlaşılıyordu. Ama cehennemin hangi manzaralarını görmüştü psikoposun gözleri? Bilemiyordum. Çünkü konuşamayacak kadar afallamış, sersemlemişti. Alt üst olan o güzel küçücük dünyamın umutsuzluğunu içinde kıvranırken bütün bunların nedeni Ernest diye düşündüm. O gelmeden önceki hayatımız ne güzeldi. Hemen sonra bu düşüncelerin gerçeğe ihanet olduğunu düşündüm. Ernest'in hayali dikildi karşıma. İşte doğruluk tanrısı, pırıl pırıl kaşlar, tanrının korkusuz bir meleği. Gerçek ve hak uğruna yoksulun, terk edilişin ve ezilenin yanında savaşan ulu bir aziz. Derken bir başka gölge belirdi önümde. İsa, o da düşkünlerin, ezilenlerin tarafını tutuyor, papazların ve riyakarların iktidarına karşı çıkıyordu. İsa çarmıhta can vermişti. İşte bunu düşündüğüm anda yüreğim oynadı yerinden. Çünkü Ernest geldi gene gözlerimin önüne. O da mı çarmıhta can verecekti? O tok sesi, güçlü kuvvetli adam, o yürekli, güvenli adam çarmıhta mı can verecekti İsa gibi? İşte o anda onu sevdiğimi anladım. Onun yanında olmak, onunla birlikte yürümek isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Onun hayatını düşündüm. Güçlüklerden, sefaletten, perişanlıktan geliyor olmalıydı. Babasını düşündüm. Yalan söylemiş, çalmış ve ölesiye çalışmıştı. Kendisi daha 10 yaşındayken fabrikalarda çalışmaya başlamıştı. Onu kollarımla sarmak, başını göğsüme bastırmak, bir yığın düşünceyle bitkin olan o başcağızını ellerimle tutmak istiyordum. Her şeyi unutup şöyle rahat rahat dinleneceği bir yer vermek istiyordum ona. Albay Ingram'la bir kilise ayininde görüştüm. Onu iyi tanır, hem yıllardır tanırdım. Büyük kaktüs ağaçlarının geniş yaprakları arasında kıstırdım onu. Gerçi kendisi tuzağa düşürüldüğünü biliyor değildi. Beni neşe içinde o alışılagelmiş saygıyla selamladı. Alımlı bir adamdı. Nezaket numaralarını, taktiklerini iyi bilirdi. Düşünceli bir centilmendi. Dış görünüşüne gelince bizim toplumumuzdaki en seçkin, en yakışıklı adamlardan biriydi. Saygıdeğer üniversite rektörü bile yanında hiç kalırdı. Bununla birlikte Albay Ingram'ın okuma yazma bilmez bir işçiden farklı yoktu gözümde. Şimdi böyle görüyordum onu daha doğrusu. İstediğini yapmakta özgür değildi. O da tekerlerin çarkına kaptırmıştı kendini. Jackson'ın davasını ağzıma alır almaz nasıl bir ilkildiğini ömrüm boyu unutamam. O güler yüzlü, iyi huylu kibir adam birden hortlak gibi kayboldu ortadan. İyi beslenmiş suratını korkunç, tedirgin bir anlam kapladı. James Smith'in gösterdiği tepkiyi gösterecek diye korktum ilkin. Ama Albay Ingram sövmedi. Bir işçiyle arasındaki küçük ayrılık buydu işte. Çok akıllı biri olarak ün yapmıştı. Ama şu anda aklı başında değildi. Ve bilinçsiz olarak bir oraya baktı bir buraya. Kaçacak delik aradı. Ama kaktüs ağaçları ile palmiyelerin arasına kıstırılmıştı. Aman efendim, Jackson'ın adını duymaktan bıkmış utanmıştı. Neden sanki eşelemiştim külleri durup dururken? Bu şaka hiç de hoşuna gitmemişti. Böyle şakaya da ne denilirdi yani? Bula bula bunu mu bulmuştum söyleyecek? Bu biraz düşüncesizlik olmuyor muydu? Sanki mesleğinde kişisel duygularının rol oynamadığını bilmiyor muydum? O kürsüye geçti mi kişisel duygularını evde bırakırdı. Kürsüde salt meslek duygularıyla, meslek sorumluluğuyla çalışır konuşurdu falan filan. Jackson'a tazminat verilmeliydi ama değil mi diye sordum. Elbette diye yanıtladı. Bu benim kişisel kanım. Böyle olması gerektiğine inanıyorum. Ama davanın yasal yönleriyle hiçbir ilgisi yok benim duygularımın. Dağınık düşüncelerini toparlıyor pozundaydı. Söyler misiniz dedim. Hakkın yasayla ilgisi var mıdır? Öyle bir soru sordunuz ki diye şaka etti sözüm ona. Hayır diyemezsiniz değil mi diye üsteledim. Hem öyle hem böyle gibilerden başını salladı. Ve biz yasalar yoluyla hak adalet sağlıyoruz sözüm ona. İşte karşıtlık buradan doğuyor ya dedi. Adalet sağlıyoruz ama... Albay Ingram kızardı bozardı. Gene bir sağa bir sola bakmaya, kaçacak delik aramaya başladı. Ama yolunu kestim. Bir kez daha kıstırdım onu. Söyler misiniz dedim. Bir insan kişisel duygularını meslek duygularıyla karıştırırsa ortaya çıkan iş bir çeşit üçkağıtçılık değil de nedir? Sorum yanıtsız kaldı. Albay Ingram büyük bir yenilgi içinde kaçtı. Önüne çıkan bir palmiye saksısını devirerek hem de. Sonra gazeteleri dolaşmaya başladım. Araştırmalarımın sonucunu derleyip toparlayıp Jackson olayını son derece nesnel bir biçimde kaleme aldım. Konuştuğum kişileri suçlamadım hiç. Aslında onların adını bile anmadım yazımda. Davanın gerçek olgularını verdim. Jackson'ın uzun yıllar fabrikalarda çalıştığını, makineyi hasara uğramaktan kurtarayım derken uğradığı kazayı, sefil yaşayışını, karnını doyurma savaşında olduğunu yazdım. İki yerel gazete kabul etmedi yazımı. İki haftalık dergide geri çevirdi. Percy Layton'ı buldum. Üniversiteyi bitirmişti. Gazetecilik yapıyordu. En etkin üç gazetenin muhabiriydi. Neden bütün gazetelerin Jackson'ın ya da onun davasının adını anmak istemediklerini sordum. Basın politikası dedi. Bizim bunda sözümüz geçmez. Yöneticilere bağlı yayımlayıp yayınlamamak. Ama nedir bu basın politikası diye sordum. Biz hepimiz şirketlerle bütünleşmiş durumdayız diye yanıt verdi. Reklamını verip parasını sayan bir şirketin adını böylesine nasıl geçiririz sayfalarımıza? Sokuşturmaya kalksak işimizden oluruz. Normal reklam fiyatlarının 10 katını ödesen gene basmazlar. Senin kendi politikan ne oluyor peki diye sordum. Demek senin işlevin patronlarının isteğine göre gerçekleri çarpıtmak. Patronlar buna karşılık şirketlerin isteklerine boyun eğiyorlar ve sen buna alet oluyorsun. Benim ilgim yok bu işle. Bir an tedirgin baktı öyle. Sonra kalktı, birden alevlendi. Ben şahsen gerçek dışı yazı vermem gazeteye. Kendi vicdanımın sesine uyarım. Alacak verecek yok vicdandan yana. Ama bütün bir günün olayları arasında işimize gelenler de var, gelmeyenler de. Bu da işimizin gereği, anlarsın ya, diye anlamsız bir şeyler geveledi çocukça. Bununla birlikte günün birinde gazete müdürü sandalyesinde oturup politikayı yönetmeyi umuyorsun yani. O vakte kadar epey pişerim diye yanıt verdi. Şimdi daha pişmediğine göre genel yayın politikası hakkındaki düşüncelerini söyler misin bana? Hiçbir düşüncem yok diye yanıt verdi hemen. İnsan gazetecilikte başarılı olmaya kararlıysa haddini bilmelidir. Hiç değilse bu kadarını öğrendim gazeteciliğin. Ve bilgiç bilgiç başını salladı. Ama peki hak diye sordum. Sen oyunu anlamıyorsun dedi. Hak herkes için haktır. Herkes kendine göre haklıdır. Haklı olduğu için de hak vardır. Hiçbir şey anlamadım. Ustaca soyut bir anlatım diye mırıldandım. Ama yüreğim onun bu gençliğine acıma duygusuyla doluydu. O da satılmıştı. Ya bir çığlık atmalı ya da gözyaşlarımı boşaltmalıydım. Öylesine dehşete kapıldım. İçinde yaşadığım topluma şöyle bir bakıyor, perdelerin aralarını görebiliyordum. Perdelerin ardında yatan korkunç gerçekleri görebiliyordum şimdi. Herkes ama herkes Jackson'ın kuyusunu kazıyormuş gibi geldi. Sinsi sinsi, işten pazarlıklıydı hepsi. Güler yüzlü ama işten pazarlıklıydılar. İndiriyorlardı kazmayı. Davayı yitiren ama kahramanca, elinden geldiğince dövüşen o çaresiz avukatın başarısızlığını suçlamıyordum şimdi. Büyük bir suikast hazırlanmıştı Jackson'a karşı. Sinsi bir tuzak bu. Bu gözümde giderek dağlar kadar büyüyen tuzak, Salt Jackson'ı hedef almıyordu. Fabrikalarda kazaya uğrayan herkes düşecekti bu kuyuya. Yalnızca bu fabrikadaki adamların mı? Öteki fabrikalardaki adamların da geleceği buydu. Kısacası, bütün sanayi işçilerinin başına gelecek olan şey buydu. Ve eğer bu böyleyse, toplum bir yalandan başka, kandırmacadan başka bir şey değildi. Vardığım bu yargılara inanmak istemiyordum. Silkinerek uyanmaya çalıştım. Hayır, çirkin ve korkunç derecede doğruydu hepsi. İşte Jackson ve Jackson'ın kolu, giysimin üzerindeki bu kırmızı leke, kan lekesi, evimin tavanından damlayan kan. Ve Jackson'ın da söylediği gibi, daha birçok fabrikada birçok Jackson'lar var. Jackson, Jackson, kurtulamıyordum Jackson'dan. Sierra fabrikalarının en büyük hissedarları olan Mr. Wixon ve Mr. Perton White'ı da ziyaret ettim. Ama onları satın aldıkları o ustabaşıyla nezaretçiyi silkelediğim gibi bozguna uğratamadım. Ağızlarından fazla söz alamadım. Bunlar kendilerini herkesten üstün görüyor ve toplumdaki ahlak anlayışının üstünde bir ahlak kavramı taşıyorlardı. Buna aristokratların ya da egemen sınıfın ahlakı diyebilirim. Konuşmaları kendi yarattıkları bir takım ilkelere dayanıyordu. Hakları demek ilkeleri demekti. Bu ilkelere de en fazla çıkarları nereden nasıl sağlayacakları esasına dayanıyordu. Benim de baba yani bir biçimde ve beni genç, toy, tecrübesiz biri sayarak konuşuyorlardı. Bu soruşturmam sırasında karşılaştığım en işe yaramaz, en anlayışsız insanlar bunlardı. Kendi yaptıkları her şeyin doğru olduğuna kesinlikle inanıyor, bunun dışında bir şey tanımıyorlardı. Sorgu, soru yoktu, tartışma yoktu, ne diyorlarsa öyleydi. Bunlar toplumun koruyucu melekleri olduklarına ve birçok kişiye mutluluk dağıttıklarına inanıyorlardı. Onlar olmasaydı, onların bu akıllı usta yönetimleri, bu parlak zekaları olmasaydı kim fabrika kuracaktı ve de binlerce işçi nasıl ekmek yiyecekti? Yani sözün kısası, bu adamlar olmasaydı işçi sınıfı açlıktan ölecekti. Bu iki deha ile görüştükten hemen sonra Ernest'le karşılaştım, olanları anlattım ona. Sevimli bir yüzle, gülen gözleriyle baktı bana. Sonra anlatmaya başladı. Güzel, güzel, gerçeği kendi kendine buluyorsun bakıyorum. Kendi deneyini iyi genelledin. Sözlerin hep doğru. Sanayi mekanizmasında büyük kapitalistler hariç olmak üzere hiç kimse, büyük kapitalistler bile özgür değildir. Sözcük oyunu yaptığımın farkındaydım. Evet, anlıyorsun değil mi? Egemen güçler ve bunların maşaları yaptıkları işin doğru olduğuna inanıyorlar. Bütün durumun en büyük saçmalığı burada. Kendi doğaları böyle oluşmuştur bu adamların. Yani doğaları gereği doğru saymadıkları hiçbir şeyi yapmazlar. yaptıkları her davranışın ille bir yasal dayanağı olmak zorundadır. Bir şey yapmaya kalktıklarında iş yaşamından ve elbet beyinlerinden her nasılsa dinsel, bilimsel, düşünsel ya da ne bileyim ahlaka uygun bir kavramın yapacakları işin doğru olduğunu gösteren şu ya da bu biçimde bir anlayışın doğmasını beklerler. Kafaları bir işe yattı mı hemen uygulamaya geçerler. Bunu yaparken de insan aklının zayıf noktalarından birinin isteğin düşünceyi doğurduğunun farkında değillerdir. Ne yaparlarsa yapsınlar yasal bir neden bulurlar. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğunu salt onlar bilirler. Sanki hepsi birer İsa'dır onların. Yanlış bir şeyi yaparken nasıl doğruyu elde edebileceklerini bile bilir bu bilgiç takımı. Bütün öteki insanlardan akıllı, onlardan daha yetkin olduklarına, üstün bir yaratılışa sahip olduklarına inandırmışlardır kendilerini. Yarattıkları en büyük kuruntu, en güzel masal budur onlar için. Bu kılıfı her minareye kullanırlar. Kendilerine Tanrı vergisi olan bu üstünlük sayesindedir ki tüm öteki insanların ekmeğini, katığını verebildiklerine inanırlar. Büyük işler yapıyorlardır. İnsanlara acıyor, yoksulu koruyorlardır. Ama hep kendi yöntemleriyle. O inandıkları, içtenlikle inandıkları, o kendilerine özgü üstün yetenekleriyle. Kralların ilahi hakları kuramını mezarından hoplatmışlardı. Ticaret krallarının ilahi hakları. Bu adamların zayıf noktası bilim adamı olmamaları, salt tüccar olmalarıdır. Filozof değil bu adamlar, biyolog ya da toplum bilimci de değil. Bilim adamı olsalardı her şey yolunda olacaktı elbet. Eğer bir iş adamı hem biyolog hem de toplum bilimci olsaydı, insanlık için gerekli olan şeyin ne olduğunu aşağı yukarı bilebilirdi. Ama iş alanı dışında aptaldır bu adamlar. Bildikleri tek şey yürüttükleri iştir, ticarettir. İnsanlığı, toplumu bilmez onlar. Ve kalkar milyonlarca ve milyonlarca insanın kaderini tayin etmeye görevli görürler kendilerini. Bir gün gelecek, tarih onlar adına acı acı gülecek, acı çekecek. Miss Wixon ve Miss Spartan White'la konuştuğumda hiç şaşırmadım. Bunlar sosyete kadınlarıydı. Evleri ev değil saraydı. Ülkenin dört bir yanına serpilmiş bir sürü evleri vardı. Biri dağda, biri göl kıyısında ya da biri deniz kenarında, köyde, kentte. Bir hizmetçiler ordusu peşlerindeydi bu kadınların. Ve toplumsal etkinlikleri büyüleyiciydi. İnsan şaşıp kalıyordu yaptıkları karşısında. Üniversiteyi himaye ediyorlardı, kiliseyi himaye ediyorlardı ve papazlar onların önünde dizlerine dek eğiliyorlardı. Köle kesiliyorlardı bu kadınların karşısında. Güçlüydüler çünkü paraları vardı. İnsanları düşüncelerini paralarıyla satın alıyorlardı. Bu konuda da bir ders verdi Ernest sonradan bana. Kocalarının borusunu öttürüyorlar. Onlar gibi şaşmaz, ilkelerden, zenginlerin görev ve sorumluluklarından söz ediyorlardı. Kocalarına egemen olan ahlak, yani sınıflarının ahlakı egemendi onlara da. Ve kendi kulaklarının bile duyup anlamadığı cerbezeli sözler ediyorlardı. Jackson'ın ailesinin yürekler acısı durumu, söylediğimde sinirleri ayağa kalktı onların da. Hele bu adama neden yardım etmediklerini şaştığımı söylediğimde büsbütün pirelendiler. Toplumsal görevlerinin neler olduğunu kimseye sormadıklarını, öğüt dinlemeye hiç alışık olmadıklarını söylediler. Ben bir de kalkıp ona doğrudan yardım etmelerini istediğimde düpedüz olmaz dediler. Burada beni iyiden iyiye şaşırtan bir durum oldu. Bu iki kadını da ayrı ayrı ziyaret etmiştim. Biri ötekiyle ne konuştuğumu bilmiyordu. Ve de yardım isteğime karşılık verirken ikisi de tas tamam aynı yanıtı verdiler. Sözleri yüzlerindeki anlam tam anlamıyla ötekine benziyordu. Yapılan bir dikkatsizliğe ödül vermeyi, böylece bu kazazedeye para vermekle birçok yoksulun kendini makinelerin arasına atıp para beklemesine olanak vermeyi hiç de istemediklerini, bunun ilke dışı olduğunu açıklama fırsatı bulduklarına sevinmişlermiş. İşte bana verdikleri yanıt. Ne var ki bu iki kadın iştenlikle konuşuyorlardı. Onlar da kendilerinin ve kendi sınıflarının üstün yaratıklar oldukları kanısıyla sarhoştu. Bu yasal dayanakları ve kendi sınıf ahlakları vardı. Attıkları her adımda kendi kurallarına uymak zorundaydılar. Miss Spartan White'ın büyük evinden ayrılırken arkamı döndüm. Şöyle bir baktım ve Ernest'in sözlerini bir daha çınlattım kulaklarımda. Onlar makineye bağlı. Öylesine bağlı ki tepesinde oturuyorlar. 5. Bölüm Bilgiçler. Ernest sık sık geliyordu bize. Onu bizim eve çeken ne babam ne de tartışmalı yemek toplantılarıydı. Daha ilk günlerde ziyaretlerinin nedeninin biraz da kendim olduğunu düşünüyor, böbürleniyordum. Çok geçmeden de yanılmadığımı öğrendim. Çünkü hayatımda Ernest Everhart gibi bir sevgili olmamıştı. Kimse eline su dökemezdi onun. O keskin bakışları giderek daha tatlı gülücüklere boğuldu. El sıkışları giderek daha çok canımı acıtmakta ve beni zevkten titretmekteydi. bakışları soran bakışlar değildi artık, emrediyorlardı. Onu ilk gördüğüm günkü izlenimim pek olumlu değildi. Sonra ondaki o çekiciliği gördüm. Giderek bir hortum gibi çekiyordu beni. Sonra bir geri püskürtme oldu. Bana ve benim sınıfıma öylesine acımasız saldırıyordu ki. Daha sonra suçlamalarının yersiz olmadığını, söylediği kaba ve acı sözlerin gerçek olduğunu anladım. Ve ona her vakitkinden çok yaklaştım. O benim kahinimdi. Toplumun yüzündeki maskeyi düşürüyor ve çirkin, çirkin olduğu kadar da doğru olan hakikati gösteriyordu bana. Söylediğim gibi onun kadar güçlü bir sevgilim olmamıştı hiç. Bir üniversite kentinde bir kız 24 yaşına gelir de hiç sevgili tadı tatmaz dersem yalan olur. Benim de sevgililerim oldu elbet. Sakalı bitmemiş liseliden, saçı ağarmış profesöre, atletlerden futbol devlerine kadar bir yığın erkekle seviştim. Ama hiçbiri Ernest kadar güzel sevişmedi benimle. Şaşırmama meydan vermeden dolayıverdi kollarını boynuma. Karşı koymaya fırsat vermeden dudakları dudaklarımın üzerindeydi. Onun bu egemenliği ve gerçekçiliği karşısında geleneksel kadınlık gururuyla karşı koymak saçmalık olacaktı. Karşı konulmaz gücüyle beni kaldırdığı gibi ayaklarımı yerden kesiverdi. İster misin, evlenir misin yok, sormak etmek yok, beni kollarını aldığı gibi öpmeye başladı. Evlenmemizden doğal bir şey yokmuş gibi davranıyordu. Hiçbir tartışmaya da girişilmedi. Tek saptanması gereken şey, ki o da çok sonradan ortaya çıktı, evlenme tarihiydi. Eşi görülmemiş bir evlenmeydi bu. Gerçek dışıydı. Gene de Ernest'in gerçeğin deneyi ilkesine uygun olarak gerçekleşti ve pekala evlendik. Ona güvenmiştim. Hayatımı vermiştim ona. Ne yaparsa yapsındı. Onundum. Gene de seviştiğimiz ilk günlerde sevişmesindeki o vahşet ve coşkuyu düşündükçe gelecekten korkuyordum. Ama böyle korkular yersizdi. Dünyada hiçbir kadına böylesine sevecen, böylesine nazik bir koca nasip olmamıştır. Onun bir yandan nazik, yumuşak, bir yandan yabanıl azılı bir sevgili oluşu hem güvenli hem beceriksiz ve kaba oluşu kadar garipti. Evimizin salonundaki davranışı porselenci dükkanına girmiş ürkek bir boğayı hatırlatmıştı bana. Ona karşı duyduğum sevgiden hala kuşkum vardıysa da, yani belki bilinçaltında, o gece Flomet Kulüp'te, o harikulade savaş gecesinde, Ernest'in o büyük ustaları inlerine soktuğu o gece bu kuşku da yitiverdi. Bu bilgiçler kulübü dediğim yer Pasifik kıyılarının en seçkin kulübüydü. Son derece büyük servetlerin sahibi Miss Brentwood'un uydurması bir kulüptü bu. Ve onun kocası, ailesi ve oyuncağı haline gelmişti. Yörenin en zengin kişileri, zenginlerin de en akıllıları ya da en sivri akıllıları bu kulübe üyeydi. Kulübü entelektüel bir hava katmak için de ellerinde birkaç yıldızlı üniversite diploması bulunan zenginler üyeliğe alınırdı. Bilgiçler kulübünün salonu falan yoktu. Öyle kulüplerden değildi o. Üyeleri ayda bir evlerden birinde toplanır, konferans dinlerlerdi. Konferansçılar genellikle kiralanırdı. Örneğin New York'ta bir kimyager yeni bir keşifte bulundu diyelim, radyumun şu işlevini ortaya çıkarttı. Hemen harekete geçilir, adamın bileti yollanır, yol giderleri ödenir ve buraya çağrılırdı. Üstelik bir de oldukça kabarık bir konuşma ücreti verilirdi elbet. Kutup bölgesinden bir kaşif mi döndü? Ya da edebiyat, sanat alanında biri bir başarıya mı ulaştı? Onun da yakasına yapışılırdı. Ziyaretçi kabul edilmezdi kulübe. Bilgiçler kulübünün hiçbir tartışması gazetelere geçemezdi. Bu kulübün baş yasasıydı. Böylece büyük devlet adamları bile, ki böyle durumlar olmuştu, akıllarına geleni rahatça söyleyebilirlerdi burada. Ernest'in bana 20 yıl önce yazdığı buruşuk mektup duruyor önümde. Aşağıdaki satırları aynen alıyorum mektuptan.